Ya da bilgisizlikten doğan bir şey. Yani şimdi sezgi eğer felsefede şu önemli. Biz kavramları tanımlamıyoruz. Yani kavramlara keyfi, kendi düşüncemize dayanan açıklamalar vermiyoruz. Bunu yapmıyoruz. Tam tersine sezgi nesnel bir veri olarak alıyoruz. Yani bizden bağımsız olarak var olan bir şey olarak alıyoruz ve o zaman onu belirlemeye çalışıyoruz. Yani sezgiyi herkes biliyor. Çocuklar da biliyor. Her kültürde muhtemelen o sözcük kullanılıyor. Yani çünkü sezgi şey bir tür kuşku içeriyor. Yani ben bir şeyi sezdiğim zaman bir olayın olmasını beklerim ama aynı zamanda olacağından da emin değilimdir. Emin olsam seziyor olmam. Biliyorum. Ama olacak.
Bazen sezgilerin tahminlere de
dayanıyor. Aynı değil ama tabii ki aynı yöne bakıyorlar. Yani tahmin ediyorum ki şu numara çıkacak. Tahmin ediyorum ki buradan bir bilmem ne çıkacak falan. Yani sezgi ve sezgi de tahmine gösteriyor.
Yanılgı yok.
Şimdi evet garanti değil. Yani sezginin bir bilgi yetisi olarak kullanılması kadar yersiz ve anlamsız bir şey olamaz. O zaman niye kullanıyorlar? Başka bir şey demek istiyorlar. Öyle diyeceğiz. Yani şey diyorlar, göreli kuramının bazı durumlarında bunu sezgisel olarak anlamak olanaksızdır. Öyle bir şey rastladınız mı? Yani neyi sezgisel olarak kavramak, mesela göreli kuramında yani düşüncenin yapamayacağı bir şey. Mesela şu, iç açılarının toplamı 3 dik açı olan bir üçgen. Bu görelilik kuramını ya da Riemann geometrisini kabul ettiği bir şey. Yani şey küre geometrisini kabul ettiği bir şey. Değil mi? Ve bu ama diyor şey sezgisel olarak yani uygun değil. Çünkü üçgen iki üçgen düzlemdedir ve düzlemdeki üçgen de iki dik üçgen. İki dik açıdan daha fazlasını kapsamaz açıları toplamaları. İki dik açı. Üç açıların toplamı değil mi? Eğer küre yüzeyinde bir üçgen düşünürsek, bir tabanı ekvatorun bir bölümü, öteki şeyler kutuba doğru giden, oradaki bütün iç açılar, yani üç açının her biri 90 derece olur. Bu üçgen midir değil midir? Şimdi buna üçgendir diyorsak çünkü biz o eğriliği göremiyoruz. Bu bir şey değil, akıllıca bir açıklama gibi görünmüyor. Yani bizim eğriliği hissetmememiz, algılamamamız çünkü çok kilometrelerce yani 10 bin kilometrelik bir kenar var burada ve onun eğriliğini algılamak için uzaya çıkmak lazım. Buna eğer gerçekten de böyle diyorlar ve bunu söyleyenler matematikçiler diyor ki ben o üçgeni üçgen olarak kabul ediyorum çünkü onun eğri olduğunu algılamıyorum ya da onu düz algılıyorum. Onu düz algılıyorsan 1000 kilometre yükseğe gidersen şeyini görürsün, eğriliğini görürsün. Ve bunu bir matematikçi söylediği zaman aslında o matematikçinin en azından ben sağlam düşünmediğini düşünüyorum. Şimdi sezgi burada bir şey yaramıyor. Yani sezgi insana inanamayacağı ya da kabul edemeyeceği şeyleri kabul ettirmenin bir aracı olarak kullanılıyor ve biraz şaşırtıyor. Yani burada felsefi sorunların ne kadar şaşırtıcı olduklarını gördük değil mi? Kafa karıştırıcı ve kökten sökücü olduklarını gördük. Şimdi insanlar sürekli olarak bu tür sorunlarla karşılaşıyorlar ve bu karşılaşan insanları, yani bizlerin genel olarak felsefe konusunda pek bir şeyimiz yok, hazırlığımız yok. Ve bu tür oyunlara düşmemiz çok kolay. Yani bir şeyi anlamadan doğrulamak olmayacak bir şey değil. Ve insanlar bunu çok kolay yapabiliyorlar. O zaman özgürlük yok. O zaman orada aslında insan onuru ve değeri de yok. Öyle demek lazım. Yani bu şey değil, onları aşağılamak ya da küçümsemek için söylenen bir şey değil ama gerçekten insansak biz anlamadığımız şeyi, bilmediğimiz şeyi doğruluyorsak pek insana uygun davranıyor olmuyoruz. O yüzden felsefe insanı o açıdan da kurtaran bir şey. Ve yani şimdi sezgi, birisi bana sezgiden entelektüel bir bilme aracı olarak söz ederse, ben eğer o konuda hiç düşünmemişsem abandone olabilirim. Değil mi? Yani şaşırıp kabul edebilirim o şeyi. Ama sezgiyi ben gerçekten nesnel bir insan yetisi olarak görürsem ve ne yaptığını biliyorsam sezginin, ve birisi gelip bana sezgiyle ben daireler çiziyorum, açılar çiziyorum derse, ona derim doğru sözcüğü kullan, çünkü sezgi bunları yapmaz. Yani sen algı bile diyebilirsin, o bile daha anlaşılır bir şey, ama sezgi çok uygunsuz ve yersiz bir şey. Şimdi bu yani belli bir bakış açısından görünen sonuç ya da bir belli bir bakış açısından görünen bir çözümleme, yani kavramsal bir bakış açısından yapılan bir çözümleme. Okuduğunuz zaman göreceksiniz değişik bakış açıları var ve o değişik bakış açıları her şeyi değişik şekillerde kendilerine göre açıklayabiliyorlar. Yani sezgi konusunda da aynı şey olacak. Ama yani eğer kendimize klasik felsefe tarihindeki sürece yaklaştırmayı istiyorsak bu çalışmada, o zaman oradan şeyi bu tür sorunlar karşısında tüyümüzü alıyoruz. Yani orada şey diyorlar, yani insan bu kavramların yaratıcısı değil, bu kavramlarla birlikte doğuyor, onları kapsıyor ve ayrıca bu kavramlar nesler. Nesnelse ben onunla oynayamam, onu manipüle edemem ve onu değiştiremem. Yani sezgi kendinde şudur. Neyse ben onu bulmak zorundayım ve usum bunu istiyor ve ilk bulduğum şey sezginin bir bilgi yetisi olmadı. Yani. Tam tersine bir kuşku yetisi oldu. O yüzden yani sezgi hayat kurtarabilir. İnsana pratik yaşamda çok yararlı olabilir. Yani çünkü her şeyi çok net görmeyebiliriz ve o durumlarda yani bu tamamen şey, sübjektif bir şey. Şu insanın sezgisi çok yüksektir, bunun çok küttür ya da düşüktür falan. Bunlar önemli şeyler değil ve doğru da olmayabilir. Yani sezgi. Sezgin ne demek? Sezgi sahibi. Senin bu konuda daha çok düşünmüş olman gerekir ve sezgi pekinlik vermiyor. Yani sezilen bir şey, emin olmadığımız bir şey. O anlamda kuşkulu olan bir şey. Yani bu bizim doğal usulümüzde var zaten. Felsefenin bize yaptırması gereken şey o var olan, nesnel olan şeyi görmemizi sağlamak.
Peki, o zaman pekinlik vermiyorsa sezgiden
pekinliğe
nasıl varabiliriz?
Sezgiden varmak zorunda mıyız?
Diyelim öyle bir kapıdayız.
Sezgiden varamayız.
Tamam.
Pekinlikte özler bir şeyi söylüyor. Duygu yok. Pekinlik, duygu diyebiliriz. Eminlik diyebilir miyiz Türkçe'de? Emin olmak. Pekinlik. Pekinlik, evet. Emin olmak Türkçesi ya da daha başka bir deyişle emin olmak demek. Emin olmak bir duygu dersek buna, bunu elde edebiliriz. Süreci sezgiden pekinliğe gitmek biraz şey, anlamsız. Çünkü sezgi duysal algı değil. Yani sezgiyi, yani ben şimdi şu çalıların arkasında bir insan olduğunu seziyor gibiyim. Bunu bir çıkış noktası olarak alamam. Buradaki çıkış noktam bile duysal algı olmalı. Onun gerçekten adamın orada olduğunu tanıtlamak için orada görmem lazım. Bu pozitif bir olgu ve orada bir mantıksal çıkarsama yapamam. Yani çalılık her zaman arkasında bir insan gizler diye bir bağlantı var mı? Olsaydı bir mantıksal çıkarsama olurdu. Leibniz'in olgu gerçeklikleri ve us gerçeklikleri. Leibniz'i okursanız çok iyi olur o kapısının incecik şeyinde. Olgu gerçeklikleri ve us gerçeklikleri arasındaki şey bu, ilişki bu. Olgu gerçeklikleri çıkarsamayla bilinemez. Yani şu an avucunun içinde ne var? Bunu bilmek için bunu görmek gerekiyor. Bu mantıksal bir şey değil, olumsal bir şey. Olgu gerçeklikleri olumsal. Olabilir ya da olmayabilir. Ama mantıksal us gerçeklikleri, mantıksal gerçeklikler bunlar zorunlu. O yüzden belki analitik denebilir. Yani çalılar varsa onların mutlaka kökleri vardır. Onu a priori biliriz. Çünkü çalı kök kavramıyla bir. Orada analitik sentetik problemi ona da belki ileride daha sık değineceğiz. Yani sentezle birlikte alınacak bir şey. Sadece analiz kendi başına öyle bir şey söz konusu değildi. Sezgiden Pekin'le gidemiyoruz. Çünkü sezgi şey. Yani bir çıkış noktası değil. Orada duysal algıya geçmemiz lazım. Duysal algı. Yani görmek, işitmek vesaire ve ondan oradan da bilgi üretemiyorduk. Çünkü oradan üreteceğimiz bilgiler şimdi aslında bunu denemişler ve Newton, fizikçi Newton bunun en şey örneklerinden, ünlü örneklerinden birincisi. Değil mi? Yani Newton duysal algıdan bilgi üretmeye kalkıyor. Şimdi bunun önemi herkesin algısına bağlı ve değişecek. Yani bakış açımıza göre değişecek. Ama Newton'un eğer şey dersek, duysal algıdan bilgi üretilmez dersek ve Newton'un da ben evrensel yerçekimi yasasını tekil gözlemlerden yapılan bir genellemeyle ürettim dediğini duyarsak, o zaman Newton hakkında ne düşüneceğiz? Yani şimdi yasaların türetilmesi, bilginin türetilmesi ya da kavramın türetilmesi, bunun çıkış noktası şeyse, duysal algı ise biraz önce konuştuğumuz konu bu. Bu en azından ussalcıların kabul etmediği bir şey. Yani kavramlar doğuştan ya da a priori ya da yeti olarak bizde bulunan şeyler ve birazdan o noktaya geleceğiz. Yani insana nasıl giriyor kavramlar, o yeti bize nasıl yükleniyor? Ona daha gelmedik. Ama şeyi düşünelim. Sezgiden bilgiye geçiş, pekinliğe geçiş. Yani şimdi evrensel yer çekimi yasası konusunda kuşku duyacak mıyız? Niye? Kimden? Niye? Evet. Peki evrensel yer çekimi kuramı konusunda kuşku duymak ne demek?
Deneyimlememiş olmak.
Yasayı deneyimlememiş olmak. Peki şey dersen, Newton'un söylediği şey şu. O Principia'nın şeyi var, parçalarını oradan okuyup görebilirsiniz. Newton'un söylediği şey şu. Evrensel yer çekimi yasası, yani doğa yasası bazı yerlerde, evrenin bazı yerlerinde geçerli değildir. Ayrıca net olarak söylediği şey şu yine, yani ben kısa anlatıyorum, o yüzden belki biraz karikatür gibi görünüyor ama aslında gerçekten de öyle. Eğer yani güneş sistemini düşünsek bile, güneşin kütlesi, o kütlenin büyüklüğü, çevresindeki gezegenlerin dönüşleri, 9 gezegen, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, ayrıca uydular, ayrıca başka ne var? İşte bunların hepsi ekliptikte oturması, aynı düzlemde olmaları falan. Yani bu muazzam bir dizge ve bu dizgeyi doğa yasaları idare edemez. Zaman zaman o dizge dağılma noktasına, kaos noktasına gelir ve o noktada Tanrı müdahale eder. Sistemi yine şey yapar, düzeltir ve buna karşı şey de rasyonalistlerin, yani Descartes'in, Leibniz'in falan söylediği şey, Tanrı bir makine yaptı ki o makineyi kurup çalışmaya başlattıktan sonra bir daha ona dokunması gerekmiyor. Kuzusu olarak işler o mekanik, ya makine mekanik demek zaten. Yani şimdi kuşkuculuk ve pekinlik ya da bilgi arasındaki şey bu. Bilgiden kuşku duymamak gerekir. Gündelik yaşamda bu bilgi kuşkuluğu diyebiliriz. Ama orada bilgi dediğimiz şey aslında şey, informasyon denen şey. Yani malumat, olgusal bilgi, olgulara ilişkin ve değişebilecek olan ya da yanlış olabilecek olan şey. Ama bilgiyi kavramsal bağıntı olarak düşünüyorsak onun değişmemesi, yanlışlanamaması, çürütülememesi, Karl Popper'ın tersine o, yani o niteliği taşıyorsa bilgiden söz edebiliyoruz. Ve yani şu demek, F eşittir MA, bilgi ise bunun bir nesnesi var. İlk yarıda konuştuğumuz şey, bilginin nesnesi vardır. O bilginin nesnesi nedir? Nesnel olan şey, yani kuvvet, kütle ve ivme arasındaki o bağıntı. O bağıntıyı ben biliyorsam, o bilgi ise bunun anlamı, bundan çıkan bir sonuç, o bağıntının hiçbir zaman değişemeyecek olmasıdır. F eşittir MA, arke gibi. Hiçbir zaman yaratılmayacak, hiçbir zaman ortaya çıkmayacak, hiçbir zaman yok olmayacak olan bir mantıksal bağıntı.
Ama
evet.
Bu ışık hızına çıktığımızda geçerli değil.
Nasıl?
MA ışık hızında geçerli değil.
Orada
görecelik kuralı devreye giriyor. Yani
şimdi görelilik kuramının geçerli olup olmadığının tartışmasına girmesek bile görelilik kuramı şey yapmıyor. Yasalar olumsaldır ya da yasalar değişkendir demiyor. Yani ne diyecek orada biliyor musun? Işık hızının üzerine geçtiği zaman ben oraya küçük bir katkı yapıyorum. Bir formüle bir eklenti yapıyorum ve o formül o koşulda o eklentiyle işliyor. Şimdi bu kalktık. Şimdi ne düşünebiliriz bu konuda? Yani kalktık olan kalktık olan deyince anlayacağımız şey nedir? Yani bir şeyimiz mutlaklığından, mutlak olarak böyle olacağından falan söz ediyorsak orada neyi inliyoruz? Orada bir zorunluluk inliyoruz. Bir değişmezlik. Evet. Yani saltık demek göreli olmayan demek. Evet. Yani anlamını biliyoruz. Kimi zaman değişmeze karşılık düşüyor. Kimi zaman yaratılmamışa ve yok olmayacak olana. Değil mi? Böyle bir takım belirlenimlerle şey yapıyoruz. Saltık kavramını mantık biliminde öz bölümünde inceleyeceğiz. Ve
eskide de böyle bir şey mi diyordu? Saltık kavramı bölümünde
Geçici vesaire. Düşünsel olan ne olabilir? Yani düşünsel olan da geçici olabilir. Değişik. Düşündüğüm her şeyin saltık olması şey değil. Gerekli değil. Doğa yasalarını konuşuyorduk. Doğa yasalarının değişmesi. Doğa yasaları. Saltık diyoruz. Çünkü değişmez. Bitsiz. Sonsuz. Evet, bu ortaya çıkmamış demek. Parmenides'in elektriklerini söyledikleri şey bu sonsuz. Koşulsuz. Kalk genel olarak koşulsuzla birlikte kullanılıyor. Şimdi doğa yasalarının göreli olması, yani görelilik kuramı ne konuşuyoruz biraz ona girdik ama görelilik kuramı uzay ve zaman görelidir diyor. Değil mi? Yani şimdi o zaman şu konuda biraz daha yani bunları kafamızda soruları iyice olgunlaştırmamız lazım yanıta yaklaşmadan önce. Zaman konusunda şunu düşünelim. Zamanın görevli olması ve saltık olması konusunda yine bu tabii şeyle elektriklerle ilgili olarak da düşünemeyeceğimiz bir şey. Zaman her zaman şimdi. Yani zaman böyle momentlerin, kıtaların ardı ardı eklenmesiyle ilerleyen bir süreç değil. Aslında o anlamda şeyi düşünürsek, zamanın momentle ilişkisini düşünürsek aslında şimdi her zaman şimdi ve hiçbir ilerleme yok. Yani çünkü moment o kadar kısa bir zaman ki sonsuz küçüklük diyoruz ve sonsuz küçüklüğün bir şeyi olamaz. Boyutu olamaz. Ve bir momentin arkasından başka bir momentin gelmesi şey gibi, bir noktanın arkasından başka bir noktanın gelmesi gibi. İki noktayı yan yana koyarsak bir çizgi elde eder miyiz? Eder miyiz? Edemeyiz çünkü çizgi boyutsuz. Yanlış söylediysem düzelteyim. Yani iki noktayı arka arkaya koyarsak, yan yana koyarsak çizgi elde eder miyiz? Edemeyiz. Bu yani çizginin noktaların yan yana koyulmasıyla üretilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Çizgi tasarımsal olarak bir noktanın devindirilmesiyle üretilebilir. Tasarımsal olarak. Ama kavramsal olarak o uzatmaya falan gerek yok. Kavramsal olarak çizgi noktanın en yakın belirlenimi ya da noktaya en yakın kavramı. Şimdi şeyden uzaklaştık mı? Yani esas problem alanından. Doğa yasalarının us, bunu logos'a şeye bağlayabiliriz. En baştaki sorumuza logos nereden geliyor? Us nereden? Kavramların kökeni nedir? Duyu algısı değilse nedir, neredendir? Buna kavram dediğimiz zaman doğa yasasını kavram bağımsız olarak alabiliyoruz. Doğa yasasının kökeni nedir? Parmenides ne diyordu? Bir ya da varlık her zaman vardır. Eğer yaratılmışsa, ortaya çıkmışsa o varlık olamaz. Çünkü yani varlık her zaman vardır. Ve ortaya çıkan bir şey, o, yani çelişki kapsayan bir şey. Ve o çelişkinin olanaksızlığını kabul ettiği için oluş sürecinin olanaksızlığını kabul ediyordu. Doğa yasaları ortaya çıkıyor. Yani doğa yasaları aslında Parmenides'in varlık dediği şeye karşılık düşüyorlar. Ve doğa yasaları yaratılmış değiller. Dinsel bilinç için doğa yasaları yaratılmış olan bir şey. Tanrı'nın denetiminde olan bir şey. Newton dindar, aşırı dindar, hatta boş inanç düzeyinde dindar birisi ve kazan ve imbiklerle deneyler yapan birisi ve yani boş inanç çıkıp tözleri dönüştürerek yeni şeyler elde etmeye çalışıyor. O simyanın esas problemi şeydi, metalleri altına dönüştürmek. Değil mi? Simyanın bütün tarihi baş üstü şeyi o. Problem o. Kimya buradan gelişti ve o anlamda simyanın şeyi vardı, yani bir tarihsel önemi vardı ama simya aslında şey değil. Büyü, dua, üfürük, müfürük bu tür şeyleri kapsadığı için hiçbir zaman pozitif bilim olabilecek bir şey değil ve Newton simya üzerine Cambridge Üniversitesi'nde kazanlar, imbiklerle ve tabii ki o boş inançlarla oldukça yoğun çalışmalar yapmış ve o yazılar yayınlandılar. Yani onlar bu şey değil, tahmini bir şey değil. Newton yasaların değişebileceğini şey yapıyor. Kabul ediyor. O zaman onlar insan şeyleri oluyor. Yani doğa yasaları insan kurguları oluyor. Yani F=ma ya da kütle 1 çarpı kütle 2 bölü uzaklığın karesi. Bu bir doğa yasası dense bile şeye göre Newton'un yöntemine göre o bir insan uydurması ya da insan yaklaşık bir şey bağıntısı. Yani çünkü bu yaklaşık diyoruz, her zaman geçerli olmayan bir bağıntı. Saltık değil şeye göre, Newton'a göre. Görelilik kuramının bakış açısı. Şimdi bunlar biraz şeyler, yani herkesin ilgilendiği konular değiller şu anda ama belki biraz fazla giriyoruz. Daha fazla girmeyelim en azından. Yani görelilik kuramı felsefenin çözebileceği, anlayabileceği, doğrusu ve yanlışını saptayabileceği bir şey. Ama eğer o kavramlar konusunda sağlam bir dayanak noktası olmadan görelilik kuramına bakarsak, görelilik kuramı konusunda hiçbir şey anlamayacağız ve şeyi düşünürsek, görelilik kuramının insanların bilincinde ne kadar sağlıklı olduğunu düşünürsek, aslında çok sağlıklı diyemeyeceğiz. Yani görelilik kuramını kabul edenler onu anlamadan kabul ediyorlar. Onu anlamak için de şey, yani temel kavramları, onları, bu logos ve yani şu sorunun yanıtını vermiş olmak gerekir. Kavramların kökeni nedir? Eğer kavramlar öznel yaratılar iseler, yani benim düşüncelerim ve subjektif iseler ve yani kuvvet bir düşünce, kütle bir düşünce, değil mi? Bunlar kavramlar ve bunlar gerçekleri var mı diye şu formu, yani bunun bunun nesnelliği, bunun insan bilincinden ve bilgisinden bağımsız olarak var olması demek. Bunu düşünebiliyor muyuz? Realitenin varlığının anlamı bu. Yani insanın bilgisinden ayrı bir realitenin varlığı demek, bu demek. Bu biraz bizim için yeni olabilir. Çünkü realite ve görünge dünyası aynı şey değil. Bu kavram, bunun varlığıyla fenomenin varlığı aynı değil. Gerçekte var olan elatikleri hatırlayın. Elatikler yine aynı şey. Yani oluşta olana varlık yüklemiyorlar, değil mi? Görüngeye varlık yüklemiyorlardı. Elatikler açısından varlığı kabul edilebilecek olan şey F=ma. Ama hiçbir zaman şey değil. O formüle bağlı fenomenler değil. Onların hepsi fenomen oldukları için geçici. Yani gerçek varlık ya da gerçek ontolojik durum ancak şeye ait olabilir. Kavramsal bağıntıya, doğa esasına. Doğa esası hiçbir yerden gelmiyor. Çünkü hep var. Yani bir yerden gelen yoktan ya da olmadığı bir yerden gelecektir ve doğa esasının gelmesi söz konusu değil. Bu usul çıkarsamaz. Doğa esası hep var. Hiçbir yerden geliyor değil. Yani nereden geliyor sorusu onu sonlulaştıran bir soru. Onu bir yaratıcıya bağlayan bir soru. Şurada kavramların kökeni nedir? Bu yavrusu ise nedir? Tamam. Şimdi bu insan kavramlarını soruyor. Bu soru en güzel soru ve çok güzel bir soru. Ama şey değil, doğa esasının kökenini soran soru değil. Ama dikkat edin, bizim kavramlarımız doğa esasıyla örtüşen kavramlar. Yani iki tane F var. Kuvvet var. Force, kuvvet. İki tane kuvvet var. Biri kafamda, biri dışarıda. Ben olmadığım zaman benim kafamdaki kuvvet de gidiyor. Ama dışarıdaki nesnel kuvvet sürüyor. Yani özneyi bir arada tutan ve iten kuvvet duruyor. Bunu şey diye anlayabiliriz. Kavramın öznelliği ve kavramın nesnelliği. Biz insandan bağımsız olan kavrama şey demeyi öğrendik felsefe tarihinden. Ve o hala mantıklı görünüyor. Logos dediğimiz zaman anladığımız şey o. Ya da daha sonra Anaxagoras ona nous diyecek. Platon aynı şeylere idealar diyecek ve bu şey çok şey gibi görünmüyor, böyle saçma bir şey gibi görünmüyor. F=ma, fizik yasaları, kimya yasaları, her yasa, doğanın her yasası hiçbir yerden gelmiyor. Çünkü varlık bir yerden gelmez. Bu mantıklı görünüyorsa, eğer yorulmadıysanız o zaman şeyi de karşılaştırın. Bir kategoriye ya da bir nesneye varlık yüklemekle oluş yüklemek arasındaki fark. Varlık yüklemekle oluş yüklemek arasında. Yani F=ma. Var mıdır, oluşta mıdır? Oluşta olması en azından ilk anda yitici olması anlamına geliyor. Yani şimdi üzerinde bitici ise oluş sürecinde kalıcı ise varlık tasdiyesi. Bu şimdi bir daha toparlayalım. Doğa yasalarına varlık mı yükleriz, oluş mu yükleriz? Ya da varlık ve yok ya da yokluk şey varlık ya da oluş yüklemenin çözümlemesini, irdelemesini nasıl yapabiliriz? Evet. Varlar. Oluş yükleyebilir miyiz? Peki, o zaman şu soru geliyor. Oluş daha somut bir kavram, daha yüksek bir kavram. Değil mi? Bizim düşüncemizde değil.
Yani
dışarıda. Şimdi o zaman anlamı ne? Sorunun anlamı ne?
Evet.
Şimdi sorunun anlamı çok basit. Yani o kadar. Nereye götürecek? O cevabın yani bizi nesnel bir yere götürecek en azından. Eğer doğru cevap verirsek, soru doğruysa ve yanıtı doğru alırsak mutlaka şey nesnel bir yere götürecek. Burada şu aslında sonuç götüreceği şey şu. Onu yazayım. Şöyle diyoruz. Varlık oluş çünkü varlık bu, buraya götürecek. Yani bir şeyin varlığını ileri sürdüğümüz zaman onun için ileri sürebileceğimiz en soyut şeyi ileri sürmüş oluyoruz. Varlık, bir şeyin varlığını söylemek, onun için söylenebilecek en az şey. En az şeyi söylemek. O önemli bir fark. Oluş daha yüksek bir kategori. Bir şeyin oluşta olduğunu söylediğimiz zaman onun varlığını, var olduğunu söylemekten daha fazlasını söylemiş oluyoruz. Yani varlık kesinlikle fiziksel değil, özdeşsel değil, duysal değil. Duysal da değil. Varlık. Mantık biliminde ele aldığımız bir konu bu. Varlığın kavramdan farkı. Varlık kendine kavram. Yani şimdi bu hemen açık değil. Varlık ve kavram arasında mı? Evet. Biraz daha açalım. Yani ben soru
yani,
şey.
Kavram yani varlık çünkü kavram mı? Böyle net olarak.
Şimdi Varlık nedir? Kavram nedir? Varlık için söyleyeceğimiz şey hiçbir şey değil. Çünkü varlık sadece kendisi. Varlık nedir? Bunlar biraz galiba şey, mantık bilimine çok bağlı şeyler. Onların varlık nedir? Şimdi bu soru varlığı varlık hiçbir şey değil. Sadece kendisi. Eğer varlık şudur ya da budur dersem varlığı kendisi olmayan bir şey yapmış olacağım. Kavram nedir dendiği zaman ona yine aynı yanıtı verebilirim ama yani kavram da şudur desem herhangi bir şey yanıt şey yapacak mı? Tatmin edecek mi? Bizi doyum verecek mi? Yani kavram X'tir. Kavram Tanrı'dır. Kavram Logos'tur. Kavram insan düşüncesidir falan filan. Yani bunları pek çoğunu biliyoruz. Doğru ya da yanlış olarak. Ama bir kavramı başka kavramların terimlerinde tanımlamak ve açıklamak durumu ortaya çıkıyor ki bunu mantıksal bulmuyorduk. Yani çünkü o zaman ne olacak? O kavram da yani tanımda kullanılan kavramların da neler oldukları sorulacak ve öyle gidecek. Yani o hakkımız var mı sormaya? Ama özellikle varlık durumunda varlık şudur ya da budur ders. Burada esas kritik nokta varlığı duysallaştırmamak. En özel ve temel nokta. Onu yaptığımız anda yani varlığı duysallaştırdığımız anda felsefenin altına düşüyoruz. Ya da felsefeden aşağı düşüyoruz. Varlık fiziksel, duysal bir şey değil. Yani bunlar varlık deyince düşündüğümüz şeyler genel olarak bu tür şeyler. Fiziksel şeyler. Ama fiziksel şeyler, yani cisimsel, özdeksel şeyler, bunlar varlar. Tamam. Ama yarın yoklar. Bunlar oluş kategorisinin alanına giren şeyler ve varlık değiller. Varlık daha soyut. Yani bunlar daha somut. Çünkü bunlar yokluğu da kapsıyorlar ve yani başka bir belirlenimlerinden ayrı olarak oluş kategorisi şeyden daha yüksek diyorduk. Varlıktan daha yüksek. O yüzden Logos'un varlığını söylediğimiz zaman Logos'un olduğunu söylemekten başka bir şey yapmış olmuyoruz ve Parmenides'in şeyini hatırlayın. Düşünülebilmek ve olabilmek bir ve aynıdır diyordu. Yani olabilmek o kadar soyut ve o kadar yalın bir şey ki hiçbir ikinci terim kabul etmiyordu. Değil mi? Yani neydi Parmenides'in varlığı? Kendisiyle her noktada aynı olan. Kendisinden ayrı olamaz. Çünkü o zaman şey olacak. Bir olumsuzlama içeriği olacak ya da sınır içeriği olacak. Çünkü başkalık geldiği zaman bir şey sona erecek. Değil mi? Ve o zaman yani onlar platiklerin öncülerine uymayan şeyler. Yani şunu demek istiyorum. Bizim genel olarak felsefenin her döneminde, her durumunda kullandığımız varlık kavramı en soyut ve en alt kavram. O yüzden ontoloji denen şeyi yine burada hiç sözünü etmiyoruz. Çünkü bir şeyin ontolojisinden söz etmek, o şey hakkında söylenebilecek en alt şeyden söz etmek olacak. Yani bir şeyden söz ediyorsan onun varlığını zaten kabul ediyor oluyorsun ve bir de durup dururken bir şey vardır demenin bir anlamı yok. Yani varlık aslında en değersiz kategori. Ve logosa, değişmeyene, ortaya çıkmayana yüklediğimiz kategori de o. Dolayısıyla logos, idealar, kavramlar en değersiz şeyler çünkü en soyut şeyler. Eğer değeri soyutluk ve somutluk ilişkilerinde ölçersek, somut olana daha değerli dersek, o zaman logos, yani doğal bilincin tanrısı, ortaya çıkmayan ve gitmeyen o bir soyutlama oluyor ve en değerli şey oluyor. Karıştı mı? Yani logos vardır demek sadece logos logostur demek gibi bir şey. Ne olduğunu, içeriğini söylemiyoruz orada. İçeriği kategorik bir içerik, kavramsal bir içerik. Yani, ama logos deyince fiziksel, kimyasal ya da herhangi bir şekilde duysal bir belirlenim ya da varlık düşünmeyeceğiz. Kritik nokta bu.
Mantık vardı. Evrene bakıp her şey vardır demek aslında şey yoktur, yok demekle aynı şeydir.
Öyle mi diyor?
Hiçbir şey söylememiş oluyoruz, bir şey söylememiş. En son bir şey söylemiş oluyoruz.
Genelde hemen
en son bir şey söylemiyoruz o zaman. Eklerde geçiyordu. Yok, yani evrene bakıp her şey vardır demek, onun hakkında hiçbir şey söylemek demek değildir diyor. Bu evren yoktur demekle aynı şeydir diyor.
Evet. Dedi, bunu anlayabilecek bir şey değiliz, durumdayız. Nasıl okudukları takip ettiğimiz için. Çünkü varlığın ne olduğunu görüyoruz. Yani varlık, saltık soyutlama. Saltık derken daha ötesi olmayan, daha soyutu olmayan, en son soyutlama diyebiliriz. En gerçek, en tam soyutlama diyebiliriz. Bu doğruysa, ki doğru, mantıksal olarak doğru. O zaman yani o zaman o şeyi kırmamız lazım. İşte logos'a, ideaya, kavrama, varlık yüklemek, onları fizikselleştirmek demek değil. Ve fiziksel olmadıkları için de var olmadıklarını düşünmek anlamsız bir şey. Şimdi şey nereden geliyor? Kavramların kökeni nedir? Kavramların bu soyutluk içindeki kökenleri kendileri, yani logosu nesnel olarak düşünürsek, insan usu olarak değil ama evrensel us olarak düşünürsek, ki buna hakkımız var, bu bir soyutlama ve yani soyutlama yok demek değil. Doğa yasalarının olmadıklarını söylemiyoruz, olduklarını söylüyoruz. Feistirmeya ya da bütün doğa yasaları var ve bunların nereden gelmeleri diye bir şey söz konusu değil. Çünkü her zaman varlar ve biz bunlara sezgiyle ya da duysal algıyla değil, usla ulaşıyoruz. Çünkü kuvvet kavramı, ivme kavramı vesaire bütün kavramlar bunlar duysal olarak ulaşılabilecek şeyler değil diye kabul ediyoruz. Yani aslında duysal olarak ulaşılabilmeleri söz konusu. Çünkü görgül bilgiyi duysal veri ve kavramsal verinin birliği olarak alıyoruz. Yani dünyada yaşadığımız zaman duysal dünyada yaşıyoruz ve o zaman kavram ve duyum arasındaki ya da kavram ve duysal varoluş arasındaki ayrımı zaten siliyoruz. Yani onlar da soyutlama. Eğer bu soyutlamaları anladıysak yeterince şeyi göreceğiz. Bir deneyimden, bir duysal algıdan kavramı soyutlamamız o duysal algıyı içeriği biçiminden yoksun bırakıyor. Kavram onun biçimi. Yani bir kareyi görüp de onun kare olduğunu kare olması yanını dışlarsak o zaman duysal algının kendisi gidiyor. Ve kavram her durumda algıladığımız ve düşündüğümüz şey. Yani kavram sadece düşüncenin şeyi değil. Konusu değil. Aynı zamanda duysal algıyla da deneyimle de ilgisi olan, onu olanaklı kılan bir şey ve şimdi kavram yani evrensel anlamda anlaşıldığında evrensel us olarak bu bir yerden gelmiyor. İnsana nereden geliyor? Bu soru. Esas soru bu. Müthiş soru bu. Çünkü bu şey. Yani insanın logosla olan ilişkisini ilgilendiren bir soru. Şimdi şunu kabul ediyor klasik felsefe. İnsanın usu bu tanrısal usla ya da evrensel usla örtüşen bir şey. Bunu kabul etmediğimiz zaman kuşkucu oluyoruz. Yani evrenin usunu bilmek, evreni bilmek demek. Doğa yasalarını bildiğim zaman ben evreni biliyorum. Eğer yani evrende benim bilebileceğim en son şey doğa yasaları. Daha ötesi yok. Fenomenleri görüyorum, algılıyorum ve gözlüyorum ve onları o görgül düzeyde biliyorum diyebiliriz. Deneyimsel olarak biliyoruz diyebiliriz. Ama fenomenler ve duysal algılar bana yasayı dolaysızca göstermiyorlar. Hegel'in bir sözü var. Bir astronomdan söz ediyor. Bütün göğü taramış astronom teleskopuyla ama şeyi görememiş. Doğa yasasını bulamamış. Evet. Yani değil. Crop stop mı? Öyle bir şey. Yani bir şey güzel bu. Aslında gökbilim astronom ne dediğini biliyor. Yani yasaları ben teleskopla arayacak olsam tabii ki bulamam. Yani gökyüzünde sen şeyleri görsün. Gezegenleri, yıldızları, galaksileri vesaire ama yasayı onu göremezsin. Yani Tanrı yasayı kağıda yazar gibi gökyüzüne yazmıyor ve bu yasanın düşünce olmasının anlamı bu. Şimdi İnsan usuyla evrensel us arasındaki ilişkinin anlamı bu. Yani o gökyüzünde yazılı olmayan yasaları ben düşüncenin gücüyle fenomenlerin fenomen olmasını sağlayan özü, o yasaları öz dersek onu düşüncenin gücüyle bulabiliyorum. Bu beni Tanrı'yla bir yapıyor. Bunun şeyi bu. Eğer Tanrı'yı logos olarak, evrensel us olarak düşünürsek, o zaman insanın gerçek değeri burada. Burada yani bilgi demek bu ve bilmek demek insanın ya da varoluşun saltık belirlenimini, en son belirlenimini elde etmek demek. Daha yüksek belirlenimler olabilir mi? Duygu daha mı yüksek? Duygu da yüksek bir kategori. İnsanın yetileri arasında duygu da sonsuzluğu kabul eden bir kategori. Çünkü sevgi diyoruz ve sevgi bilgideki sonsuzluğu içeren bir şey. Yani bilginin sonsuzluğunu şeyden hatırlayın. Kendi için varlık çözümlemesinden, mantık biliminde. Kendi için varlık başkasında kendi terimlerini bulan varlıktı. Ve dolayısıyla başkasında sınır bulmayıp yine kendiyle ilişkiye giren ve dolayısıyla hiçbir şekilde sınırlanmayıp kurgul anlamda sonsuz olan varlık, kendi için varlık. Kendi için varlık şey değil, kötü sonsuzluk ya da hiç sınırlanmamak değil. Sınırlanmak ama sınırda kendiyle karşı karşıya gelmek. Bu anlamda şey, bilgi, logos bizi sonsuz yapıyor. Çünkü logosun, yani insan logosunun, insan usunun nesnesi evrensel us. Ve ben doğada kendi usumu bulduğum zaman, doğada kendimle buluştuğum zaman doğa benim için sınır olmaya son verir ve orada ben bilginin sonsuzluğu denen şeyi yaşarım ve elde ederim ve bu konuda hiçbir kuşkum kalmaz. Çünkü ne sınırlayacak benim bilgimi diye sorduğumda hiçbir şey yanıtını alıyorum. Doğa yasalarını biliyorsam, bütünüyle biliyorsam doğada ben kendi usumla karşılaşıyorum demektir. Şimdi şu an bütün yasaları bilmiyoruz. Bir bölümünü biliyoruz. Ama o kuvvet ve parçacıklar arasındaki ilişkiler, parçacıkların alt parçacıkları vesaire. Yani teorik olarak rasyonalistler bunun bilineceği olanaklı olduğunu kabul ettiler. Yani çünkü doğa bilimcisi aslında bilinçsiz de olsa bunu varsayarak doğaya yaklaşıyor. Yani doğanın ustal olduğunu varsayarak doğaya yaklaşıyor ve o şekilde onun yasalarını keşfedebiliyor. Yani doğa kaos olsaydı, ustal olmasaydı, kaos olsaydı ve o zaman herhangi bir bilim, herhangi bir doğa yasasının bilgisi vesaire söz konusu olmayacaktı. Yani insan usu ve doğa yasalarının bütünü örtüşüyorlar ve birler. Bunu bilginin şey olarak, sonsuzluğu olarak düşünüyoruz. Çünkü o şekilde doğada herhangi bir yerde ben kendi kavramlarımdan ayrı olan bir şeyle karşılaşmıyorum. Doğada fiziksel, özdeksel varlıkta bulduğum her şey benim kavramlarıma karşılık düşen bir şey. Yani biraz önce söyledim, kuvvet benim düşüncemde olabilir, kuvvet dışsal nesnel varoluş da olabilir. İkisi eğer ayrı şeyler iseler, benim kuvvet kavramımla dışarıdaki, dışsal nesnedeki, dışsal varoluştaki kuvvet her neyse, o aynı değilse, o zaman benim kavramımın dışsal nesnelliği bildiğini söyleyemem. Ya da onunla çakıştığını söyleyemem, bilgiden söz edemem. Yani bilgi şeydi, benim kavramımın dışsal kavramla bir olması. Bilginin olanağı bu. Ve ayrıca tabii kavramlar arasındaki bağıntılar var. Bu da şey, özler olabilir. F'leştirmeye bir kavram bağıntısı. Ve bu bağıntı hem özler hem nesler. O zaman bilgi olabilir. Yani F'leştirmeye'nin nesnesi olmasaydı o bilgi olmayacaktı. O anlamda F'leştirmeye mantıksal ve zorunlu bir bağıntı, yani değişmeyen, oradaki M'yi atamayız, A'yı atamayız, akare yapamayız, m'nin altına 2 koyamayız ya da bütün denkleme bir yanına 1 ya da 2 ekleyemeyiz. Yani o değişmez, saltık. Bir katsayı problem var burada. özellikle o yer çekimi. Ama onlar fiziğin içinde çözülen şeyler. Yani bilginin olana benim düşünce yetimin, kavramlarımın aynı zamanda nesnel imlam taşıyor olmaları ya da nesnel karşılıklarının olması. Çünkü eğer ben kuvveti düşünüyorsam ve kuvvetin benim düşüncemin karşısına düşen nesnel bir varlık yoksa kuvvet diye, o düşüncem Sadece bir konut olacak, sadece bana ait olacak. Efendim? Tatbikat, karşılık, çakışma. Yani bir ikinci terim olmalı ki kuvvet, yoksa kuvvet sadece öznel olur ve benim düşündüğüm bir şey olur. Ya da herkesin tek tek kendi başına düşündüğü bir şey olur. Dışarısıyla ilişkisi olmasa. Özdek için, yani bütün kavramlar için aynı şey geçerli. Zaman, yani zaman benim bilincimde var olan bir şey. Çünkü düşünüyorum vesaire. Ama zaman kendinde de var mı? Varsa ve zamansa, yani benim kavramım ve var olan zaman, benim dışımda var olan zaman bir ve aynıysa, o zaman ben o kavramın bana zamanı bildirdiğini söyleyebilirim. Bilgi olduğunu söyleyebilirim. Yani şurada zaman kapsanıyor mu feyiştirme adı? Kapsanıyor. Tabii. Yani bu aynı zamanda şey. Tabii.
T
bölü T. Böyle. Şimdi kütle hız bölü zaman. V'de ayrıca zaman kapsanıyor. Orada aslında zamanın karesi kapsanıyor. Logos'un, yani şimdi bunu sistematik bir çıkarsama yapmadığımız için, daha doğrusu bir kavramsal dizge çıkarsaması yapmadığımız için bunları anlamak, izlemek kolay. Ve burada çok büyük bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama belki de bağıntıları kendi aralarında tamamlamak biraz zaman istiyor. Ya da ilk anda belki de o biraz zor. O anlaşılabilecek bir şey. Ve şimdi nereden geliyor? İnsan sinir sistemi, insanın doğanın süreçleri sonucunda ortaya çıkan bedensel yapısı, yani sinir sistemi yapısı düşünmeye uygun bir yapı. Ancak bunu söyleyebiliriz. Yani şu molekül ya da şu sinir hücresinden dolayı şöyle düşünülüyor, şöyle çıkarsama yapılıyor, bu kavram orada duruyor falan. Bunlar felsefenin işi değil ve yani o alana hiç girmeye gerek yok. Çünkü yani insan hücreleri ya da molekülleri nasıl olursa olsun doğa bağıntıları, doğa yasaları başka türlü olmayacaklar. Onlar değişmeyecekler. İnsan sol lobuyla, sağ lobuyla, arka lobuyla yani bu da hiçbir önemi yok. İşte nerede bilirsen bil, bildiğin şey bir. Kabul mü? O yüzden kadınlar ve erkekler arasında hiçbir eşitsizlik yok. Çünkü kadın usu ve erkek usu, yani usun cinsiyeti yok. Şey var mı? Feminist matematik diye bir şey. Onu feministler ileri sürüyorlar ve o aslında şey ayrımcılığı yapan şey o. Feminist matematik, feminist fizik. Bunlar şey, feminist geometri. Yani sanki kavramların şeyi yok. Cinsiyeti yok. Evet, insan o yetiyi taşıyor. O yeti insanın gerçek değeri orada yatıyor. Ya eğer insan o yetiyi taşımıyorsa, yani insan bilgi yetisini sınırlı olarak taşıyorsa, o zaman insanın bütün balonu patlar, bütün değeri söner. Çünkü o zaman şey olacak, sonlu bir varlık olacak, evrende önü kapalı bir varlık olacak, bilgisi bir yerde sınırlı olacak, bir zavallı olacak. Yani o zaman gerçekten insana acımak gerekir. O zaman işte Albert Camus'un şeyini anlayabiliriz. Böyle bir durumda diyor, felsefenin temel sorunu intihar sorunudur. Doğru söylüyor. Yani insan eğer gerçekten böyle bir zavallı varlıksa, bilgide sınırlı, duyguda sınırlı, yani ne olduğunu bilmediği bir yere fırlatılmış falan. Bunları söyleyen bir insanın arkasından söyleyeceği en akıllıca şey o. Çünkü anlamı yok böyle sonlu ve sınırlı bir varoluşun. Yani biz burada bir bireyden bahsetmiyoruz. Bütün bir timden, bütün bir insanlıktan söz ediyoruz ve bunun varlığının rastlantısal olması, şans sonucunda olması, olasılığa bağlı olması, bilgiye kapalı olması Ve o ne demek? Kim bilir hangi güçler seni manipüle ediyor. Yani orada insan her türlü paranoyaya da yol bulabilir ve her türlü saçmalığa da yol bulabilir. Kant bu şeyin modern temsilcisi. Yani insan bilgisinin sınırlı olmasının. Çünkü Kant bunu us adına yapıyor. Yani görgücüler onları şey yapabilirsin belli bir noktadan sonra. Yani bunların çıkarsamaları zaten şey değil. Başlangıç noktaları doğru değil ve ama Kant us adına konuşuyor. İşte a priorilerden söz ediyor ve aynı zamanda da insan bilgisinin önüne sınır çekiyor. O elatiklerle aynı nedenlerle sınır çekiyordu. Ama elatikler us'a güveniyorlardı. Yani us elatikler şey yapmıyorlar. Çelişkiyi reddetmekte bilgiyi de reddetmiyorlar. Ve Kant bilgiyi reddediyor. Elatikler işte doksayı reddediyorlar. Kant bütün bilgiyi doksaya indirgiyor. Görüngünün bilgisine indirgiyor. Çünkü şeyi bilemeyiz. Kendinde numenleri bilemeyiz. Elatikler tam tersine bilgiyi nümenin bilgisine, yani o gerçek varlığın bilgisi olarak görüyorlar ve görüngünün bilincini ya da görüngüyü şey doksa olarak, sana olarak reddediyorlar. Yani şimdi bu ayrım bu kadar önemli. İnsanın sınırlı olup olmaması, onun değerli olup olmaması ve gelişmenin yani tarihin ve pek çok şeyin anlamı buraya bağlı. Burada da yani rasyonalistlerin, klasik felsefecilerin şeyleri belli. Postmodernizmin hiçbir yeri yok bu tartışmada, bu problemde. Çünkü postmodern açıkça us diye bir şey yok diyor. Her şey görelidir diyor. Yani her şey görelidir diyor ve bunu söyledikten sonra bu en büyük sofizm olarak ortaya çıkıyor ve sen yani postmodernizmi şizofreni alanına koyuyorlar. Modernizm paranoya alanına girerken postmodernizm şizofreni alanına giriyor ya da o kategori altına giriyor. Çünkü şizofreniyle diyalog kurma olanağı yok. Yani şizofreninin, psikanalizin sağaltım alanına girmemesinin nedeni de zaten o. Konuşamıyorsun. Çünkü psikanaliz konuşmayla yapılan bir iyileştirme. Konuşmak için ustal olmak gerekir. Yani bir diyaloğun iki ucu da ustal ise o zaman onlar anlaşabilirler, iletişim kurabilirler ve bir çözüm bulabilirler. Ama her şey göreli dediği zaman bir bakış açısı, örneğin hukuk göreli, doğa yasaları göreli, matematiksel, geometrik aksiyonlar, formüller vesaire göreli, törellik göreli, ahlak göreli. Yani bu şizofrenik bir durum çünkü burada ustal bir diyalog ve iletişim şeydi, olanaklı değil. Yani sen hiçbir noktada bir şeyin saltık mı, göreli mi olduğu konusunda şey yapamayacaksın. Karşındaki kişiyle, postmodernle anlaşamayacaksın. Çünkü o her dönemde onun göreli olduğunu söyleyecek ve anlaşma yani o göreli olduğu üzerine anlaşabiliriz. Bir şey görelidir, doğrudur. Yani uzayın göreliliği, zamanın göreliliği bunları felsefeciler başından beri biliyorlar. Yani Newton onların saltık olduğunu ileri sürüyor. Uzay saltık, uzay saltık zaman falan. Leibniz düzeltiyor onu. Ama yani görelilik aynı zamanda usun bir kategorisi. Ama her şeyin göreli olduğunu söylemek o başka bir şey. Ve o zaman yani düşün mesela hukuk yasaların bütün yurttaşlar yani hukukta eşitliğin anlamı nedir? Yasa karşısında eşitliğin anlamı haktır değil mi? Yani hakkın bir zorunluluğudur. Haklı olması için durumun herkesin yasa karşısında eşit olması gerekir. Sen bir postmodernist olarak yasa karşısına çıktığın zaman ben seni tanımıyorum diyebilirsin. Yasayı tanımıyorum diyebilirsin. Ve bu gerçekten şizofrenik olarak görülecek bir şey. Yani insan yasayı tanımayabilir. Yasayı tanımamak şey değil. Daha iyisi olabilir. Yasa sert olabilir, yumuşak olabilir vesaire. Ama yasa şeyse öyle o durumda duruyorsa yani geçmişse o şekilde onu değiştirmek ayrı bir şey. Yasalar her zaman değişime açık. Pozitif yasalar değişiyorlar bütün tarih boyunca. Ama yürürlükte oldukları sürece evrensellik onların temel niteliği. Yani ve yasaların ayrıcalıklı olanlara uygulanmaması falan diye bir şey söz konusu değil. Ancak tiranlar kendilerini yasaların üstünde görebiliyorlar ve o yüzden orada şey var. Tiranın anlamı da o zaten. Ama krallar bile yasalara boyun eğiyorlar ve bir postmodern onu kabul etmiyor. Şimdi böyle bir bakış açısıyla ne tarih ne estetik, ne etik, bunların hiçbiri olmaz. Yok da yani bir postmodern, artık pek o kadar heyecanlı değiller postmodernler. Bir ara modernizmin eleştirisini yapma konusunda şey galiba biraz yoğunlaştılar. Daha ağır başlı gibi görünmeye başladı ama yani eleştiri yapmak için saltık kriter gerekir. Ya da kriter gerekir. Ama postmodernizmin bir kriteri olmayacağı için yani postmodernizmin anlamı şey usun total reddedilmesi. Her noktada, her durumda. O yüzden postmodernizm görgücülükten çok ayrı bir şey değil. Yine görgücülüğün bir tür varlığı. Yani felsefe tarihinde şu oluyor. Bir felsefeci çıkıyor, bir takım deklarasyonlarda bulunuyor ve ondan yapılacak çıkarsamaları daha sonra gelenler yapıyorlar. Yani şimdi Kant'ın usul reddetmesinde, insanın sınırlamasında zaten varoluşçuluğun ve nihilizmin şeyleri yatıyor. Tohumları yatıyor, açıkça yatıyor. Ama Kant kendisi öyle söylemiyor. Kant Tanrı'dan söz ediyor, moral yasadan söz ediyor. Moral yasanın her şeyin üstünde olmasından falan böyle şey gibi yani bir edebiyat yapar gibi onlardan konuşuyor. O yüzden kimse Kant'ı nihilist ya da varoluşçu demiyor. Demeyeceğiz de yani Kant nihilizmi ve varoluşçuluğu deklare etmedi. Ama Schopenhauer, Nietzsche hemen direkt olarak Kant'a bağlılar. Ve onların bakış açılarından şey çıkmıyor. Yani değerli bir insan çıkmıyor. Bunalımlı bir insan ve görevci bir insan ve değersiz bir insan çıkıyor. Yani o yüzden postmodernizm şey eğer nerede kalıyor falan diye sorgulayacak olursak hiçbir yerde kalmıyor. Yani hangi tezlerini alırsak alalım ya da hangi versiyonunu alırsak alalım ortaya pek şey çıkmayacak, inandırıcı bir şey çıkmayacak. Yani Derrida'nın açıklaması falan. Yani bunlar anlaşılabilir şeyler. Postmodernizm anlaşılmayacak bir şey değil. Ama anlaması zor. Yani özellikle felsefede biraz şey gerekiyor. Yani alışkanlık gerekiyor. Fakat genellikle şey yani onları çürütmenin çok büyük bir anlamı olmayacak. Yani Derrida her şeyin kökenini tekst olarak alıyor ve orada bir açıklama tarzı var. İşte Heidegger etimolojiyi çıkış noktası olarak alıyor ve oradan da kendine göre bir sistem üretiyor ve bunlar izlenebiliyor ama pozitif bilgi, esas gerçek bilgi üretme anlamında hiçbir şey kazanamıyoruz onlardan. Yani yine de şey zaman zaman eğer şey olursa onlara girersek iyi olur. Yani postmodernlerin hangi şu ya da Foucault ya da Derrida ya da daha başkaları falan yani bunlar çeşitli konularda neler düşünüyorlar eğer kaynak bulursanız alıp falan onları kullanabiliriz. Saatimiz geldi galiba böyle bir yerde. Tamam. Ha? Onu şey yapabiliriz, hale edebiliriz. Kesin yani bir deneyebiliriz ama haftaya. Yani, o zaman kayıtlardan.
Pazartesi var mı?
Pazartesi var. Politik felsefe nerede yapacağız o konuda? Yani orası konsantre olmaya çok uygun değil aslında. Evet. Bir problemimiz var.
Bir de pazartesi
şey, bilmiyorum. Şimdi bir de şey çay içmek için kalacak olan kalıyor muyuz? Ya genellikle kalıyoruz çay içmek için. Zamanı durum uygun olan olursa Tombak'tayız. Çay. Orada bahsediyor, aynı zamanda konuşuyor. Nerede? Pazartesi günü burada toplanabilir miyiz?